ayrım 7, sayfa 39. Deneysel bir bilim olarak sosyolojinin temelleri. Tarihsel veriler. Bu bölümde ilk olarak sosyolojinin nasıl bir dönemde ortaya çıktığı gösterilecektir. 17. ve 18. yüzyılda sosyolojinin selefleri, devrimlerin ve karmaşanın hakim olduğu bir çağda yaşamışlardır. Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıktığı 19. yüzyılda ise durum önceki yüzyıllardan çok farklı değildir. Yine de Napolyon'un seferleri haricinde Avrupa genelinde savaşlarda azalma ve Avrupa'nın ekonomik yapısında yaşama etkileyen temel değişiklikler olmuştur. Bu nedenle aydınlatma çağı olarak adlandırılan 19. yüzyıl sosyolojiyi de etkilemiştir. Sosyoloji, modernliğin ve akılcılığın bilimi olarak ortaya çıkmıştır. Sosyolojinin başlangıcı Kant'ın 1784 yılında insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulması olarak tanımlamış olduğu aydınlanmada yatmaktadır. Aydınlanma, sosyolojinin bir programı haline gelmiştir ve bunun çeşitli varyansları ile hala karşılaşmaktayız. Sosyolojinin başlangıç yeri esas olarak Fransa ve İngiltere'dir. İngiltere'de endüstri devriminin, Fransa'da ise devletin yapısal değişimine yol açan Fransız devriminin, devlet ve toplum düşüncesi üzerine yansımaları olmuştur. Neden sosyolojik kuramın temellerinin bu ülkelerde atıldığı sorusu söz konusu tarihi olaylara ve özellikle de Fransa'ya yoğunlaştığında çok daha anlaşılır olacaktır. İngiliz düşünürler ise daha ziyade Mills'te olduğu gibi yöntem ve ekonomi konularına yoğunlaşmışlardır. 1774'ten itibaren Fransa'yı sorumsuz, dikkatsiz ve zevke düşkün bir imparator olarak nitelenen 15. Louis'in (parantez) Güneş Kral 15. Louis'in torunu. Halefi olan 16. Louis yönetmeye başlamıştır. Bu dönem krallığın mutlakiyetinin doruk noktasıdır. Gösterişli saraylar, kralın ve soyluların sorumsuz ve başıboş yaşayışı, dönemin Fransa'nın ekonomik durumuyla büyük ölçüde çelişiyordu. 16. Louis döneminde Fransa büyük bir endüstri ve tarım krizi yaşıyordu. Fizyokratların ekonomik reform düşüncelerinin ise çok az bir kısmı gerçekleştirilmişti. Almanya ve Avusturya'da ise askerleri ve memurları koruyan aydınlanmış bir mutlakiyetçi rejim hüküm sürmekteydi. Maria Theresa ve II. Joseph dönemin politik hayatını yönlendiren isimlerdi. Maria Theresa öncülüğünde yapılan idari reform, ilkokulların kurulması ve II. Joseph'in devrimci reformları, ki bunlar daha sonra geri alınacaktır, Avusturya'da aydınlanmanın ilk belirtileri olarak ortaya çıktı. Buna rağmen devrim, merkeziyetçi Fransa'da gerçekleşti. 1789 Bastil fırtınasının kaotik etkileri 1804 yılına kadar devam etti. Krallık lağvedildi. Terörün ve güvensizliğin hakim olduğu bir dönem başladı. Rusya, Prusya ve Avusturya ile yapılan savaşlar iç politikadaki anarşinin üzerine örtemiyordu. İhtilal, ifrata vardırılmış, Millet Meclisi terörün yanında yer almıştı. Bu sürecin devamında totaliter bir sistem kuruldu ve en sonunda 1804'te Napolyon imparatorluk tacını taktı. İlk önce muazzam zaferlerle başlayan ve sonrasında korkunç kayıplarla (parantez) 1812 Rusya seferleri ve Waterloo Meydan Muharebesi. Sona eren savaşlarda Avrupa'nın düzeni çökmüştü. Nihayetinde 1814-1815 Viyana Kongresi'nde Avrupa'nın yeni düzeniyle ilgili bir karara varıldı. 1848 yeni bir ihtilal yılı oldu. Viyana ve Berlin'de başta öğrenciler olmak üzere tüm halk daha fazla demokratik haklar talep etti. Paris'te kanlı bir biçimde bastırılacak olan Paris Komünü ayaklanması meydana geldi. Bu olayların akabinde 3. Napolyon Cumhurbaşkanı seçilmiş ve 3. Cumhuriyet demokratik temeller üzerine kurulmuştur. Fransa'da da anarşi ve teröre rağmen 1850'lerde endüstrileşme devam etti. Önceki bölümlerde bahsedilen toplumsal sorunlar da işte bu dönemde ortaya çıktı. Bismarck 1862'de Almanya'da başbakan seçildi. Almanya ve Avusturya arasında sürekli devam eden savaşlar ve çatışmalar 1866'da Prusya'nın Avusturya karşısında zaferiyle sonuçlanan Königgrätz meydan muharebesiyle doruk noktasına ulaştı. Bu muharebe sonrasında Habsburg İmparatorluğu içerisinde toprak bölünmeleri devam etmiş ve devamında Schleswig-Holstein ile birlikte bir Kuzey Almanya Birliği kurulmuştur. Bu dönemde Avrupa Kilisesi de yeni bir düzenle karşı karşıyaydı. 1869'da 1. Vatikan Ruhaniler Meclisi toplandı ve 1870'te Papa'nın yanılmazlık dogması formüle edildi. Sosyoloji açısından bakıldığında İspanya tahtı için yapılan Fransız-Alman savaşları da oldukça önemlidir. Sonraki bölümlerde düşünceleri detaylı bir biçimde ele alınacak olan Durkheim, çocukluğunu bu savaşların yapıldığı dönemde Almanya sınırına yakın Loren'de geçirmişti. Bu savaşlar Fransa'nın yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Alman-Fransız çatışması iki ulus arasında düşmanlığın yerleşmesine neden oldu. İki ülke arasındaki bu toplumsal, siyasal gerginlik içerisinde Paris'teki Alman elçiliğine yazdığı iddia edilen imzasız bir mektuptan hareketle Almanya lehine casusluk yapmak ve Fransa'ya ihanet etmekle suçlanan Yüzbaşı Dreyfus'un tutuklanması ve mahkum edilmesiyle sonuçlanan Dreyfus davası da vuku bulmuştur. Bu suçlamanın haksızlığını ve yargılamanın usulsüzlüğünü ortaya koyan Emil Zola'nın Jokezü (parantez suçluyorum) adlı eserinin yayınlanmasından sonra 1906 yılında Dreyfus davasında yapılan haksızlık itiraf edilmiştir. İşçilerin sorunları ise o dönemin kamusal tartışmalarının merkezi konusu olmuş ve Victor Hugo'nun en temel eseri olan Sefiller'de olduğu gibi dönemin edebi eserlerinde de sıkça işlenmiştir. 19. yüzyılın Avrupa'sı siyasal karmaşaların yanı sıra teknik buluşların hız kazandırdığı endüstrileşme üzerinden de değerlendirilmelidir. 1769'da buhar makinesinin keşfedilmesinden sonra buhar makineli gemiler Atlantik ötesi seferlere başladılar. İplik makinesi (parantez 1769) ve dokuma tezgahları (parantez 1785-90) şehirlerde hızlı bir sanayileşmeye neden oldu. Bu gelişmelere 1861'de telefon eklendi. 1879'da ise Edison elektriği keşfetti. Ulaşım araçları hızlı bir biçimde gelişti ve yaygınlaştı. Marx tüm bu gelişmeleri eserlerinde değerlendirmiş ve ulaşımın işçilerin örgütlenmesinde ne denli önemli olduğunu göstermişti. Bu tarihi arka planın ışığında 19. yüzyılın ilk yarısında Fransa'da Auguste Comte'un isim babalığını yaptığı sosyoloji bilimi ortaya çıktı. 19. yüzyılın ikinci yarısında ise Emil Durkheim yöntemsel ve kuramsal alanlarda bilimsel sosyolojinin temellerini ortaya koydu. Bu nedenle bu iki yazar daha yakından ele alınacaktır. Bilimin taçlandırılışı olarak sosyoloji. Auguste Comte (1798-1857). Comte, sosyoloji kavramını ilk kullanan kişidir. İhtilal sonrası Fransa'da toplumsal eşitsizlikleri analiz eden ve eleştiren hocası Saint-Simon'dan büyük ölçüde etkilenmiştir. Saint-Simon ve Comte, 18. yüzyılda doğa bilimlerinin muazzam ilerleyişinden oldukça etkilenmişlerdi. Doğa bilimlerindeki bu büyük başarıya rağmen bu dönemde ortaya çıkan toplumsal ve ahlaki anomali dikkat çekicidir. Bilimler içerisinde düzenleyici ve başarılı olarak değerlendirilen ve uygulamaya konulan her şey, gerçek dünya ile zıtlık içerisinde bulunuyordu. Fransız devrimi, hiçbir şekilde özgürlük, eşitlik ve kardeşlik parolalarını hayata geçirememişti. Tam tersine, korku ve otoritenin hükmettiği bir dönemi başlatmıştı. Buna çok benzer bir durumu Hobbes, bu dönemden 200 yıl öncesinin Londra'sında gözlemlemişti. Hobbes gibi, Comte da gençlik dönemine denk gelen ihtilal sonrasının karmaşasından oldukça etkilendi. İhtilal sonrasında yaşanan şiddet sadece soylulara yönelmemişti. Ayrıca ihtilalciler de birbirleriyle savaş halindeydiler. Yaşanan gerçeklik aydınlanma düşüncesiyle çelişmekteydi. Comte'un ve ilk sosyologların başarısı, bir taraftan toplumsal krizleri konu edinen ve bu krizleri çözmeye yönelik bir kuram geliştirmeye çalışırken, bir taraftan da toplumun bilimi geliştirme çabası içerisinde olmalarıdır. Sosyoloji, toplumsal krizleri çözmeyi deneyen bir bilim olarak ortaya çıktı ve bir kriz bilimi oldu. Sosyoloji bir taraftan da işleyen bir toplumun varsayımsal olarak nasıl görünebileceğini de analiz etmek istediği için aynı zamanda toplumsal düzen arayışının da bilimi haline geldi. Yani çatışma ve düzen toplum biliminin ortaya çıkışında birlikte yer alırlar. Saint-Simon ve Comte'un rasyonel ve optimist düşüncelerine göre eğer doğa bilimlerinin yöntemleri toplumsal fenomenlere de uygulanabilirse krizlerin üstesinden gelinebilirdi. Bu yöntem tek tek olgular hakkında nötr bir tutum takınır ve doğadaki genel kuralların peşine düşer. Buna göre sosyolojinin kurucuları ilk olarak bireyin akıl ve gerçekliğin taşıyıcısı olduğu eski bireyselcilik düşüncesiyle hesaplaşmışlardır. Birey üzerinden sadece tarihteki insan davranışı hakkında bir fikrimiz olabilir. Toplumsal kanunları birey üzerinden bilemeyiz. İnsanlık tarihine bakarak akıl ve aklın gelişim süreçlerini keşfedebiliriz. Bu nedenle tutarlı bir biçimde ilk sosyologlar, aklın gelişim sürecinde endüstri toplumu nasıl ortaya çıkmıştır sorusuna cevap arayışı ile birlikte insanlık tarihinin analizini yaptılar. Comte'un eserlerinde de tarih felsefesi merkezi bir yer teşkil eder. Doğa bilimleri düşüncesinin toplum bilimi üzerindeki etkisi, sosyoloji bilimine verilen ilk isimlerde de kendisini göstermektedir. Comte, toplumla uğraşan ilk bilimi sosyal fizik olarak adlandırmıştı. Sonraki dönemlerde ise bu yeni bilim için sosyoloji adını kullanmıştı. Comte'un temel düşünceleri aynı zamanda fotoğrafın da ortaya çıktığı 1830-1842 yılları arasında yayınlanan eseri Cours de Philosophie Positive'de yer almaktadır. Dipnot 4. Bu önemsiz bir paralellik değildir. Sosyolojik düşüncenin gelişiminin ilk dönemlerine ait raporlar, fotoğraflar da içermekte ve bir toplumsal mülakat mahiyeti taşımaktadırlar. 1900 öncesinde American Journal of Sociology'de de fotoğraflar yayınlanmaktaydı. Doğa bilimlerinin yöntemlerini benimseyen bu yeni düşünce, içe bakışa değil, gözlemlenebilir fenomenlere yönelen pozitif bir düşüncedir. Comte, pozitif düşünceyi insanlık tarihinin gelişiminin bir sonucu ve aynı zamanda söz konusu gelişmenin nihai noktası olarak görür. Comte'a göre insanlık tarihi başlangıcından en uygun durum olarak kabul edilen pozitif düşünceye gelene kadar çizgisel bir evrim içerisinde ilerler. Bu üç evreden oluşan gelişim evrelerini Comte şu şekilde formüle etmişti. 1. Teolojik ya da hayali evre. İnsanlık tarihinin bu dönemi insanlığın doğaüstü güçlere ve bu güçlerin yaşantımız üzerindeki etkilerine inandığı çocukluk dönemi olarak karakterize edilir. Bununla birlikte bu dönem içerisinde de ilerlemeler olmuştur. Fetişizmden yola çıkılarak nesneler, tanrılarla eş, canlı yaratıklar olarak kabul edilmiş, politeist toplumlar arasındaki iletişim giderek gelişmiş ve nihai olarak monoteist evre başlamıştır. 2. Metafizik, metafizik ya da soyut evre. Bu evre, teolojik ve pozitif düşünce arasında yer alan devrimsel bir geçiş evresidir. Yine bu evrede metafizik, akıl mutlak idrak yetisine ulaşmak, fenomenlerin iç doğasını ve özünü araştırmak ister. Bu aşamada insan daha çok pratik düşünceye yönelir. Artık dünyayı yöneten tanrılar yoktur, özler vardır. Yine de pratikte var olan olayların nedenlerini aramaya gösterilen yoğun çaba metafizik düşünürlerin pratik olandan gittikçe uzaklaşmalarına ve hukuki, felsefi ve ekonomik prensipler üzerinden toplumu açıklamalarına neden olmuştur. İlk nedene ulaşmak, fakat sağlam, gözlemlenebilir gerçeklere dayanmamak toplumsal filozofların, Hobbes da dahil, spekülatif nitelikli temel kurgusal eğilimidir. Nihayetinde ise sağlam gözlenebilir gerçekliklere yönelen bilim, bir sonraki ve en yüksek evre olarak ortaya çıkmıştır. 3. Pozitif evre. Pozitif düşünce, spekülatif olmayan, ampirik kurallar çerçevesinde gözlemlenebilen gerçekliklerin genel bir kuramsal zemine dayandırıldığı düşüncedir. Alıştırma. Şimdiye kadar bilim adına duymuş olduğunuz her şeyi dikkate alarak, genel olarak günümüz biliminin ve doğa bilimlerinin tamamıyla pozitif olup olmadığını tartışınız. Diğer evrelere ait öğelere rastlıyor musunuz? Rastlıyorsanız bunlar hangi noktalarda karşınıza çıkıyor? Kiss, parantez 1977. Yukarıda anlatılan pozitivizmin ruhunu 4 noktada özetlemiştir. A. Pozitivizm, kontrol edilemeyen soyut ve mutlak kavramları reddeder. Pozitivizmin temel kuralı şudur. Belirli veya genel gerçeklikler hakkındaki basit ifadelere dayandırılamayan tezler, gerçekliklerini ve anlaşılabilirliklerini kaybederler. Bu da pozitif düşünceyle bağdaşmaz. B. Pozitivizm içerisinde ilk nedenin araştırılmasından vazgeçilmesi gerekmektedir. fenomenler hakkında göreceli bir bilgiye sahibizdir ve bu bilgiler hem değişebilir hem de yetersizdirler. Bu nedenle dünyanın ilk nedeni ve bununla ilgili görüngüler bilinmeyebilir. C. Comte, fenomenlerin özüyle ilgili soruların cevaplanabilir olduğu iddiasını reddeder. Bununla birlikte Comte, metodolojik bir düşünceye sahiptir. Büyücülerin aksine, parantez, Hegel'in kastettiği manada, Comte, direkt ve tecrübe edilebilir gerçeklikten yola çıkarak ve tek tek gözlemlerin sistematize edilmesi sayesinde hareketin kanunlarının izini bulmaya çalışır. D. Comte, düşüncenin toplumsal bağlamına dikkat çeker. Gerçekliğin bulunması tek bir özneye, yani tek tek bilim adamlarına bağlı olmak zorunda değildir. Bu düşüncesiyle Comte, entelektüel aşırılığı önlemeyi ister. Bilginin gerçekliğinin kriteri, bilginin genel toplumsal tasvibinde ve halk tarafından geçerliliğinin kontrolünde yatar. Comte, daha şimdiden modern yapısalcılıkta olduğu gibi bilginin toplumsal bünyesine dikkat çekmiştir.